Demokrasi Kahramanları.
Merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz kahramanlarımızdan, gazilerimizden biri Faruk Başaran stüdyo konuğumuz. 15 Temmuz akşamında neler yaşadığını, nasıl gazi olduğunu bizlere aktaracak. Hoş geldin.
Hoş bulduk Sevgi Bey.
Çok gençsin, genç yaşta gazi oldun, bu mertebeye eriştin. Gerçekten gurur verici bir nokta değil mi?
Tabii ki. Nasip oldu diyelim. Yani sonuçta bu Türkiye tarihinde ilk defa olan bir şey. Olağanüstü bir durum. Hı-hı. Yani gerçekten buna layık yaşamaya çalışıyorum. Yani önemli olan da bu zaten. Yani önemli olan bu mertebeye ulaşmak değil. Bu mertebeye uygun şekilde yaşayabilmek.
Yani devam eğer, ettirebilmek
evet,
değil mi? Çok doğru.
Ben bu onuru taşıyabilirsem ne mutlu bana.
Evet, bizim gurur kaynağımızsınız, medar-ı iftarımızsınız. 15 Temmuz akşamına dönelim.
Tabii.
Neler yaşadın 15 Temmuz akşamında? Nasıl haber aldın?
15 Temmuz'da biz bir arkadaş ortamındaydık. Yani oturuyorduk. Sosyal medya üzerinden haberimiz oldu. Hı-hı. Sosyal medyada arkadaşlarım bilgilendirdi beni. Ben tabii 25 yaşındayım. Ben darbe görmüş bir insan değilim açıkçası. Yani... Tabii anlayamadım.
Ne demek olduğunu bilemedim.
Tabii ne demek olduğunu bilemedim. Hani arkadaşım bana işte İstanbul eski adıyla Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını söyleyince, askerler tarafından kapatıldığını söyleyince, hainler tarafından kapatıldığını söyleyince ben tabii anlayamadım açıkçası. Tabii sosyal medyada çok ciddi bir şey vardı. Yani çok ciddi gösteriliyordu olay ve biz tabii şey yapmaya başladık, yani artık korkmaya başladık. İşin ciddiyetini anladık diyeyim. Evlere dağıldık tabii. Evlere dağıldık. Bir yarım saat sonra arkadaşım beni aradı. Burak. Kendisi işte böyle böyle biz ailemizle gidiyoruz. Komşular falan gelecek. Arabada bir kişilik yer var. Gelmek istersen seni de götürelim. Babama danıştım. Babam tabii ki git dedi. Yani öyle olunca ben de tabii hiç durmadım, yani birlikte gittik. Tabii ben daha hani işin farkında değilim. Gittik. Biz Kızılay Meydanı'na gittik ilk önce. Kızılay Meydanı'nda zaten biz gittiğimizde saat 12-12.30 civarıydı gece. Çok kalabalıktı zaten. Yani biz gittiğimizde olaylar biraz da olsa yatıştırılmıştı. Tabii kalabalıktayız. Bizim üstümüzden F-16'lar uçuyordu sürekli. Bizim tepemize geldiğinde bu ses duvarını aşan bir sistemi varmış. Yani halkın üzerine geldiğinde onu açıyorlardı. Püskürtmek amaçlı. Tabii ondan sonra bir yarım saat kadar, gece 1'e kadar sanırım oradaydık. Gece 1'den sonra Genelkurmay Başkanlığı'na çıkan yol var Kızılay Meydanı'nda. Oradan polisler bize seslendi. Yani Genelkurmay Başkanlığı'na bir kısım halkın gitmesi gerek dedi. Orada tabii Kızılay Meydanı'ndaki halkın bir kısmı Genelkurmay Başkanlığı'na yürüdük. Saat 1.30 gibi Genelkurmay Başkanlığı önündeydik biz. Giderken tabii yani artık orada işin ciddiyetini anladım diyebilirim. Yani arkadaşımın abisi var, kendisi savcı, hala görevde. Yani onun söylediği lafı ben hiç unutmuyorum. Yani onu her yerde de söyleyeceğim. Kendisi bize şey demişti, yani bakın beyler, yani bu işin sonunda şehadet de var. Bunu bilerek gelin. Yani bunu bilerek gelmeyecekseniz dönün. Ben orada işin ciddiyetini gerçekten anladım. Yani Tabii biz döndük mü? Tabii ki dönmedik. Biz Genelkurmay Başkanlığı'na gittik. Ve tabii yine çok ciddi bir kalabalık vardı. Genelkurmay Başkanlığı'nda ben bir şeye şahit oldum. Yani bunu da hiç unutamıyorum. Gittikten hemen sonra bu olay gerçekleşti. Yani orada Genelkurmay demir sürgülü kapısı var. Orada sürgülü kapının arkasında bir kulübe var. Nöbet kulübesi büyük ihtimal. Yani orada normal er, hani masum bir er. İşte orada biz oradayken işte çıktı kendisi. Türk bayrağını çıkardı. Türk bayrağını öptü. Herkes alkışladı. Yani hiç sıkıntısız. Yani orası sıkıntısızdı. Ben şeyi gördüm. O kulübeden rütbeli bir hain çıktı. Ve o askeri derdest etti. O askeri derdest ettikten sonra halk doğal olarak yani gereğini yapmak istedi yani o durumun. Çünkü o duruma şahit olanlar zaten artık kendinden geçmiş durumdaydı o an. Yani
ne yaptı halk?
Halk orada sürgülü kapıyı tabii yani artık halk o kadar celallendi ki, öfkelendi ki sürgülü kapı kırıldı.
Dayanılmayacak vaziyete
evet,
geldi.
Evet. Sürgülü kapı kırıldı. Daha sonra tabii halk Genelkurmay kapısının içine girdi. Yani ana kapıya yönlendi. Ana kapıda tabii içeriye girmek istedi halk Genelkurmay binasının içerisine. Maalesef o Genelkurmay binasının ana girişindeki kapının önünde çok fazla şehidimiz oldu. Neden oldu? Tabii halk arkasına bile bakmadı yani. O kapıya kadar gitti herkes. Genelkurmay Başkanlığı'nın çatılarından, pencerelerinden...
O hainler vardı,
halkın,
gizlenmiş olanlar.
Tabii, halkın üzerine ateş açıldı. Ve bu yüzden o ana kapının orada maalesef çok şehidimiz oldu. Yani ben bir şeye de şahit oldum. Bir gazimizle görüşme fırsatım oldu. Yani kendisi Genelkurmay, yani öyle bir öfke düşünün, öyle bir vatan sevgisi düşünün ki Genelkurmay'ın pencerelerden tırmanıyor. Balkondan içeri girmeye çalışıyor. Ve penceredeki hain bu gazimizi aşağı atıyor. Tabii vücudunda kırıklar falan. Ciddi bir yarası oluyor. Yani böyle bir ortam vardı o gece Genelkurmay'da. Ondan sonra tabii halk yani doğal olarak biraz daha şey yapmaya başladı yani. Tabii ben oradayken mesela bir araba vardı benim olduğum yerde. Mesela genç bir arkadaşımızı getirdiler. Tahmin ediyorum benden yaşı küçüktü. Vurulmuş. Yani tabii haber alamadım ben ondan sonra o arkadaştan. Getirildi yaralı bir şekilde. Arabanın işte güvenli bir bölgeye getirildi. Orada kalp masajı falan yapıldı. Yani inşallah şehit olmamıştır. Ben haber alamadığım için bilemiyorum. Yani çok şükür ki hafif yaram vardı benim.
Evet, şimdi yaralanma sürene geçelim.
Evet.
Orada hangi zamanda Genelkurmay Başkanlığı'ndan ateş edildi? O esnada sen neredeydin? Helikopterler ateş etmeye başladığında nereye gittin? Şarapnel parçası senin bileğine isabet
evet.
etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet evet doğru.
Bana o süreci anlatır mısın?
Tabii. Şöyle dediğim gibi sürgülü kapı kırıldıktan sonra halk içeri girdi. O sürgülü kapı kırıldıktan yaklaşık 15-20 dakika sonra Genelkurmay Başkanlığı'nın bahçesinden helikopter havalandı.
İki helikopter
evet.
havalanmıştı.
Evet. İki helikopter havalandı. Bir tanesi sanırım rütbelileri götürdü. Rütbeli hainleri. Bir tanesi de üstümüze geldi. Üstümüze geldi. Saat 2:20 geçiyordu. Öyle tahmin ediyorum. Üstümüze geldi. Bir sefer zaten taradı. Yani şöyle bir şey. Ben o kadar kalabalıkta bir kişiyi bile kaçarken görmedim. Düşünün. Yani helikopter tarıyor. İnsanlar yere yatıyor. Helikopter gidiyor. Tekrar insanlar ayağa kalkıyor.
Evet.
Yani böyle bir korkusuzluk vardı. Böyle bir korkusuzluk vardı. 2:20 geçe falan şarapnel parçası geldi benim bileğime. Burak'la dip dibeydik zaten. Yan yanaydık. Yani yaralanma süreci bu şekilde oldu. Saat gece 2.20, 2.30 gibi o kalkan helikopterin ateş açması sonucu gerçekleşti. Evet.
Peki sonra hastaneye kim götürdü senin? Hangi hastaneye gittin?
Sıhhiye'deki hastaneye gittim. Adını hatırlayamadım. Hı hı. Orada yani ben tabii yaralandıktan sonra ben çok daha ciddi bir şey olduğunu düşündüm. Tabii benim sağ el bileğime geldi şarapnel parçası. Çok daha ciddi bir şey olduğunu düşündüğüm için korktum. Yani ondan sonra bir abi geldi işte üstündeki tişörtü çıkardı, koluma tampon yaptı. Bir abi geldi bir tişörtüyle, o da kendi tişörtünü çıkardı, o da yarayı sardı. Ondan sonra tabii araç yok. Tabii ağır yaralıları götürüyor polis araçları. Bir motosikletli abi. Motosikletiyle geldi. Dedi atın hemen kardeşim arkama dedi. Sağ olsun. Motosikletle gittik. Kendisi...
Onu bir daha tekrar eder misiniz? Motosiklet yanaştı. Arkasına bindin.
Tabii. Motosikletle gittik. Evet. O abi geldi. O abiyi de bulamadım. İşin kötüsü. Abi geldi. Arkadaş yaralı mı dedi. Evet dedi tabii insanlar. Hemen dedi atın dedi ben götüreyim. Ondan sonra atladım motorun arkasına. Yani işin kötüsü abi hastanenin yerini bilmiyor. Öyle bir sorun vardı. Bize polisler eşlik etti. Bir polis aracı eşlik etti hastaneye giderken. İşte bu hastaneyi tarif etti polis aracı. Onun eşliğinde gittik hastaneye. Yani ben tabii hastanenin aciline girerken... yani o kadar kötü bir manzara vardı ki. Tabii... Olay yerine en yakın hastane orası. Benim gittiğim hastane. Ve acile girerken hafif bir yokuş var. Ve o yokuş full kandı. Yani öyle kötü bir manzara vardı. Ben girdim tabii hastaneye. Acile giriş yaptım. Şöyle söyleyeyim. Benim yaramla yani ilgilenemedi bile hemşireler.
Yani onu beklemek gibi bir durumu söz konusu
evet,
bile olmadı.
Yani seni, çok daha ağır yaralılar vardı.
Şahsın tarafından da o beklenme gibi bir durumu söz konusu değildi.
Tabii ki değildi. Yani ben zaten orada hemen bir oturtuldum bir tabureye. Orada hemen tabii müdahale yapıldı. Sargı falan yapıldı. Direkt beni odaya çıkardılar zaten. Odaya gönderdiler. Yani çünkü çok daha ağır yaralılar geliyordu.
Evet.
O yüzden.
O manzara gerçekten unutulur gibi bir manzara değildi.
Tabii ki. Tabii
Ankara'nın ki. Hemen hemen bütün hastaneleri öyleydi.
Evet.
Bütün hastanelerinde böyle bir manzara 15 Temmuz'un akşamında 16 Temmuz'un sabahına kadar hep böyleydi. O caddenin kan olduğunu hepimiz şahit olduk, gördük.
Evet.
Peki odaya çıktın. Odadan sonra sana ne zaman müdahale edildi? Ne zaman sana sıra geldi? Korkun tabii bir nebze de gitmiş durumdaydı diğerlerini
evet,
görünce.
Evet.
Öyle oldu değil mi?
Yani tabii ki durumuma şükrettim yani. Odaya çıkarıldım. Hı-hı. Yani ben şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Tam karşı yatakta, benim karşımdaki yatakta bir polis abim yatıyordu. O da hainler tarafından derdest edilmek istenmiş. Ve yani... Hainin ateş edeceğini anlamış. Siper alırken göğsüne kramp girmiş. Yani son anda yetiştirilmiş hastaneye. O beni çok etkilemiştir mesela. Onunla bayağı sohbet etmiştik o gece. Yani hastane odaya çıkış sürecim nasıl oldu? Odaya çıkarıldım. 3'te ben odadaydım. Gece 3'te. Sabah 6'ya kadar beklemek zorunda kaldık. Tabii çok daha ağır yaralılar vardı. Benim hiçbir sıkıntım yoktu. Yani benim bir şikayetim de yoktu saat 6'da. Ondan sonra hastanede ortopedi bölümünün olmadığı söylendi. Tabii Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'ne sevk edildim ben. Kalan tedavi sürecim orada ilerledi. 2 günlük bir hastanede yatma sürecim oldu. Ondan sonra fizik tedavi sürecim derken çok şükür şu an daha iyiyim.
Evet. Biraz ara verelim.
Tabii.
Sonra tekrar... akşama, yine 15 Temmuz akşamına döneceğiz. O gün sana yardım edenlerden, birlikte çıktığınız Burak hattımızın diğer ucunda. Alo, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Faruk Başaran'la biz sohbet ediyoruz. 15 Temmuz'u aktarıyor bize. Nasıl gazi olduğunu, 15 Temmuz akşamında nasıl dışarı çıktığını, aktardı. Biraz da senden dinlemek istiyoruz.
Tabii. Neleri dinlemek istersiniz oraları anlatayım. Çünkü uzun bir gündü.
Ya 15 Temmuz'u nasıl özetlersin bize?
Yani hem çok kötü bir gün hem de mükemmel bir gündü. Hani bir zafer var ortada, bizim zaferimiz var. O yönden mükemmel bir gündü. Ancak çok da kötü bir gündü. Gördüklerimiz, ölen insanlar. Yani üzücü ve kötü bir gündü aslında ama sonu güzel oldu Allah'a şükür.
Faruk'la birlikte dışarı çıktığını ve sonra Faruk'un vurulmasını, yaralanmasını, onu aktarabilir misin?
Biz önce Kızılay merkezdeydik, AVM'nin karşısındaydık. Genelkurmay'ın orada sıkıntılı olunca Genelkurmay'ın oraya çıkmaya karar verdik. Benim abim, babam gibi falan da vardı. Genelkurmay'ın önüne çıktık, orada bir çatışma oldu. Yani askerler insanlara sıktı, çıktı. En son helikopterler geldi, helikopterler taramaya başladı. Biz de bir arabanın yanındaydık Faruk'la. Faruk babamgili gördü, babamgilin yanına gidelim dedi. Tam elimi tuttu, tam giderken böyle bir ah dedi. Hani ben ne olduğunu anlayamadım. Elimi tutarken meğer eline kurşun gelmiş. Yani şarapnel gelmiş. Ondan sonra ben o an anlayamadım. İşte yukarı bakıyordum, Faruk birden kayboldu yani. Ondan sonra Faruk'u aradık. Evet. Babamgilin yanına giderken orada kaybolmuş sağ olsun. Motorcunun biri hastaneye kadar götürmüş.
Evet, ama sen motorcuyu da görmedin. Motora bindiren de sen değildin. Evet. Sonra motora hangi hastaneye gittin? Nasıl haber aldın?
Ben önce Faruk'u aradım. Faruk'un telefonunu aradım. Başka biri açtı telefonu. Faruk telefonu düşürmüş şu an. Çocuklar işte İzmir Caddesi'ne gitmişler. İzmir Caddesi'ne gittim. Faruk'un telefonunu aldım. Sonra Kızılay Meydanı'nda biraz Faruk'u aradım. Ben dedim ki çok uzaklaşmış. Uzaklaşamaz yani. Bir saat kadar filan aradım Kızılay Göbek'te. İşte babam Gile de söyledim, siz arabanın başına gidin. Faruk arabanın başına gider belki. Arabanın başında da yokmuş aradığımda. Sonra biz zaten korkmaya başladım o an. Hastaneleri aramaya başladık. Tek tek hastaneleri arıyordum ki Faruk işte aradı var. Yani bir arkadaşıma söylemiş, aradı. Hastaneye gittik.
Niye aklına gelmiş?
Evet, ben sosyal medya aracılığıyla ulaştım aslında. Başka bir telefondan. Oradan sağ olsun başka bir vatandaş telefonunu verdi. Sosyal medyadan bir arkadaşıma ulaştım. Dedim böyle böyle, Burak'ı ara. Ben dedim hastanedeyim, iyiyim, merak etmesin dedim. Onun aracılığıyla ulaştık Burak'a yani. Yoksa kendisi çok korkmuş.
Ya o an babası falan aldı Faruk'un. Kardeşi arıyor. Hani telefonu açıyorum ama bir şey diyemiyorum. Hani Faruk bir yere gitti diyorum. Kötüydü yani, o ararken bayağı kötüydü.
Burak, sen kaç yaşındasın?
Ben 23 yaşındayım.
23 yaşındasın. Çok gençsiniz. İkiniz de böyle vatan millet aşkıyla o gün akşam dışarı çıkanlardan birisiniz. Gerçekten gurur verici bir nokta. Bizler de sizleri gurur duyuyoruz sizlerden dolayı. Bu kadar genç yaşta vatan millet özleminin ne olduğunu, vatanın ne olduğunu birçok insana da örnek olarak gösterdiniz zaten orada. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığın, şeref verdin.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı programlar.
23 yaşında bir delikanlı. Sen de 25 yaşındasın. Sen gazi oldun. Arkadaşın o gün oraya çıktı. Aslında o gün herkes bir gaziydi. Dışarı çıkanların hepsi bir gaziydi. Şehitlik mertebesine ulaşmayanların bence tamamı gaziydi. Hastane sürecin de bitti. Tedavi sürecin bitti. Bir aylık bir tedavi sonrasında sağlığına kavuştun. Şimdi nasılsın?
Şimdi çok şükür iyiyim. Dediğim gibi sağ el bileğime gelmişti şarapnel parçası. Hareket kısıtlılığım yok. Yani sadece böyle çok ağır yükler kaldırmamaya dikkat ediyorum. Onun dışında bir sıkıntım yok çok şükür. Yani ben şunu söyleyeyim, gördüklerimden hani şahit olanlar daha farklı oluyor yani. Ben çok şeye şahit olduğum için, yani mesela devletimizin verdiği imkanlara göre ben yaramın hafif olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar verilen bir imkan var ortada. Ya bu bana çok şey geliyor yani. Aslında haksızlık da denmez de buna.
Ya o gün
ne denir bilemiyorum yani, tabii de.
Bu tabii senin düşüncen, evet. Ama biz millet olarak, devlet olarak az önce söylediğimiz bir nokta vardı. Sizler bizlerin gurur kaynağısınız. O gün dışarı çıkmamış olsaydınız, biz dışarı çıkmamış olsaydık bugün bu programı yapamazdık. Asıl olan bizim nereye gideceğimiz, toprağımız kaybolduğunda, toprağımız gittiğinde nereye gideceğimiz, gidecek bir yerimiz yoktu. Siz vatanı savundunuz, milleti savundunuz, toprağımızı savundunuz, toprağın ne demek olduğunu savundunuz, vatanın ne demek olduğunu savundunuz. O gün dışarı çıkarak bunu gösterdiniz. Biz bu yüzden sizin için ne yapsak azdır. Kendinizi böyle mütevazilik noktasında bize fazla şeyler yapılıyor ya, diye düşünmeyin. Bu bizim için bir gurur kaynağısınız. Yani biliyorsunuz, bunu söylemek yeterlidir.
Biz yani milli birliğe yani en duyarlı milletiz aslında.
Tabii.
Gerektiği zaman birlik olabilen bir milletiz. Yani bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görmüşüz biz. Hı-hı. Yani nasıl birlik olunur? Ders veren bir milletiz yani. Bu 15 Temmuz'da da böyleydi. Yani inşallah olmaz ama böyle şeylere tenezzül edilirse yine böyle olacağını da bilsinler yani.
Evet. Çok teşekkür ediyorum. Programa katıldığınız, buraya kadar geldiğin, şeref verdin. Medarı iftarımızsın. Unutma
Allah
bunu.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Hepiniz. Efendim, bitiriyoruz programımızı. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Demokrasi Kahramanları.